Hoş geldin. Bugün senin için yine derinlemesine bir inceleme hazırladık. Bu kez elimizde Kırbaç Hikayesi diye kısa ama çok etkili bir metin var.
Evet.
Kaynağımız bize güç, zulüm ve adalet arasındaki o ince çizgiyi sarsıcı bir öyküyle anlatıyor. Peki amacımız ne? Bu hikayeden zorbalığın nasıl yükseldiğini ve sonra nasıl çöktüğünü anlamak. Değil mi? Çıkarılacak dersleri görmek.
Aynen öyle.
O zaman hadi başlayalım. Her şey bir Harami'nin yol kenarında tesadüfen bulduğu o bembeyaz göz alıcı kırbaçla başlıyor.
Evet, orada ilginç olan şey, kırbacın yani bir nesnenin anında nasıl bir güç sembolüne dönüştü.
Hemen değil mi?
Hemen, bulan kişiye anında kırbaçlı demeye başlıyorlar. Kırbaç, onun kimliğinin hatta belki de korkutuculuğunun merkezi haline geliyor.
Ve kırbaçlı bu yeni gücü hemen kötüye kullanıyor aslında. Önce bir esirden kırbacın nasıl kullanılacağını öğreniyor tüm inceliklerini.
Evet, ustalaşıyor.
Sonra da o esiri köle pazarında satıveriyor. Peşinden adamlarıyla bir kervanı basıyor ki bu çok daha korkunç. 5-6 yaşlarında küçücük bir çocuk dışında herkesi katlediyor. O çocuk da olan biten her şeyi görüyor, yani tam bir travma.
İşte o tanıklık kilit nokta bence. Çünkü o çocuk yaşanan vahşetin canlı bir hafızası oluyor. Adaletin tohumları aslında o anda ekiliyor.
Doğru.
Kırbaçlı ise durmuyor tabii. Ülkedeki şeyden, siyasi kargaşadan faydalanıyor. Metinde geçiyor ya, hani sultan ölmüş, şehzadeler birbirine girmiş.
Evet, tam bir kaos ortamı.
Bu kaosta kırbaçlı öldürdüğü bir beyin yerine geçip bir şehrin yöneticisi, yani beyi oluveriyor.
Ve bey olur olmaz da gerçek yüzünü gösteriyor. Zulüm başlıyor, ağır vergiler koyuyor halka, keyfi bir yönetim.
Tam bir despotizm.
Aynen. O beyaz kırbaç artık resmen bir korku aracına dönüşmüş durumda. Hatta kocasını öldürttüğü söylenen bir kadınla evleniyor ve en ufak bir eleştiriye, muhalif sese tahammülü yok. Hepsini susturuyor. Tam 20 yıl boyunca şehirde çıt çıkmıyor. Korkunç bir sessizlik hakim oluyor.
Bu şeyin, gücün kontrolsüz kaldığında nasıl yozlaşabileceğinin ve korkunun bir toplumu nasıl felç edebileceğinin çok net bir örneği. Ama tabii baskı her zaman bir yerde direnişi de doğurur.
Kesinlikle. Tam da dediğin gibi oluyor. Kırbaçlı, yaşlı bir adama kırbacıyla saldıracakken beklenmedik biri, genç bir delikanlı çıkıyor ortaya.
Evet, cesurca.
Cesurca araya giriyor. İşte burası hikayenin gerçekten ilginçleştiği yer. Kırbaçlı öyle bir savuruyor ki kırbacı, delikanlının sol yanağında derin, asla silinmeyecek bir iz kalıyor.
O izle birlikte yeni bir kimlik doğuyor aslında. Kırbaç yaralı.
Aynen öyle. Delikanlı canını zor kurtarıp kaçıyor ama maalesef müdahale ettiği yaşlı adam ölüyor.
Ve o yara izi sadece fiziksel bir şey değil artık. O somutlaşmış bir adaletsizlik anıtı gibi. Bir intikam arzusunun, geçmişin hesabını sorma isteğinin sembolü. Sonradan öğreniyoruz ki bu genç ölen yaşlı adamın torunuymuş. Daha da çarpıcısı, kırbaçlının yıllar önce kervanını basıp ailesini yok ettiği beyin hayatta kalan o küçük oğluymuş. Hani o tanık olan çocuk.
İnanılmaz bir kader örgüsü. İşte o çocuk büyümüş, intikam için geri dönmüş.
Aynen.
Ve intikamını da ilginç bir yolla alıyor. Yıllar sonra gidip kırbaçlının kızını köle pazarından hem de 1000 akçeye satın alıyor ve onunla zorla evleniyor.
Çok çarpıcı bir hamle.
Ve tam o zaman kimliğini kırbaçlıya açıklıyor. Tabii kırbaçlı şokta. Hemen bir oyun kuruyor damadını tuzağa düşürmek için. İşte halka un, buğday dağıtmalar, aşevleri açmalar, iyi niyetli görünme çabası.
Bir tür manipülasyon yani.
Evet, ama kırbaç yaralı bu oyuna gelmiyor. Bir gün şehrin meydanında herkesin içinde kırbaçlının o meşhur kırbacı tutan kolunu kırıveriyor.
İşte bu noktada olay sanki kişisel intikamdan daha öteye, daha geniş bir adalet mücadelesine dönüşüyor gibi.
Doğru.
Hatta kırbaçlının kendi kızı bile babasının bu zulmünden kaçıyor. Çocuğunu alıp başka bir yerde doğuruyor. Bu da zulmün kendi ailesini bile nasıl parçaladığını gösteriyor.
Tam bu gerilim doruktayken bir de doğal afet yaşanıyor. Büyük bir sel felaketi.
Hı hı.
Şehir sular altında kalıyor. Kırbaçlı her şeyini kaybediyor, malını, mülkünü. Hatta o sembolik beyaz kırbacını bile sel alıp götürüyor. Halk perişan durumda.
Bu sel aslında kırbaçlının gücünün ve zulmünün ne kadar da pamuk ipliğine bağlı olduğunun bir metaforu gibi değil mi? Her şey bir anda yok olabiliyor.
Kesinlikle. Peki sonra ne oluyor? Selden bir yıl geçmiş, yeni sultan şehre geliyor. Yanında kim var dersin?
Kırbaç yaralı olmalı.
Ta kendisi, kırbaç yaralı. Sultan, kırbaç yaralının selde kaybolan o kırbacı bulup getirdiğini açıklıyor ve kırbaçlıya dönüp o kırbacı gösteriyor.
Çok sembolik bir an.
Ve resmen kükrüyor. Bak diyor, senin zulmüne bu kırbaç bile dayanamamış, kendini sele atmış. Bütün suçları yüzüne vuruluyor kırbaçlının.
Ve sonunda adalet, belki ilahi değil ama dünyevi adalet yerini buluyor. Kırbaçlı idam ediliyor.
Hı hı.
O korku salan kırbaç da meydanda yakılıyor, külleri savruluyor, kırbaçlının adamları da temizleniyor, yeni bey kim oluyor?
Evet, kırbaç yaralı bey oluyor ve ilk iş o ağır vergileri kaldırıyor. Sultanın yardımıyla da şehir yeniden ayağa kalkıyor, yani zulüm bitiyor, bir yeniden doğuş başlıyor.
Tam bir döngünün tamamlanması gibi.
Metin de şöyle bitiyor, o günden sonra kırbacın adı bir daha anılmadı ama hikayesi ibret için anlatıldı durdu.
Bu da bizi şu önemli soruya getiriyor aslında. Günümüzde gücün bu tür sembolleri, baskı mekanizmaları hangi şekillerde var oluyor ve toplumlar olarak geçmişteki bu tür adaletsizliklerle yüzleşirken hafızayı, yani bu ibretlik hikayeleri nasıl canlı tutmalıyız?
Evet, çok önemli bir soru ve sana, dinleyicimize üzerine düşünmen için son bir nokta daha bırakalım. Hikaye evet adaletle bitiyor ama metnin sonundaki o şehir şehire, kırbaçlı kırbaçlıya benzer ifadesi çok düşündürücü.
Hı hı, bir uyarı gibi sanki.
Aynen, sanki tarih tekerrür edebilir der gibi. Ne dersin? Bu döngüyü kırmak, zulmün belki farklı şekillerde de olsa geri dönmesini engellemek sence gerçekten mümkün mü? Bu da düşünmeye değer.